Herkese merhaba. Suç Konusu Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlayda. Bu bölüme konu olan cinayetle ilgili başlangıçta her şeyin gayet açık bir şekilde ortada olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak daha sonra bilinen ya da bilindiği sanılan ve delil olarak kullanılan her şeye şüpheyle bakacaksınız. Sizlere tanıtmak istediğim ilk kişi Hawley Harvey Crippen. 11 Eylül 1862 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde dünyaya gelen Harvey Crippen, 1884 yılında Cleveland Homeopatik Tıp Fakültesini bitirdikten sonra bir evlilik yapıyor. Fakat eşi Charlotte, 1892 yılında geçirdiği felç nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu olayın ardından çiftin 2 yaşındaki oğulları Hawley Otto'nun bakımını ise Dr. Crippen'ın Kaliforniya'da yaşayan ailesi üstleniyor. Doktor ise New York'a giderek 1894 yılında ikinci kez evleniyor. İkinci evliliğini yaptığı bu kadın ise Güzel Elmore sahne adıyla bilinen Cora Turner. Cora evlendikleri sırada Harvey'den 11 yaş küçük ve 19 yaşında. Minyon tipli, esmer ve oldukça güzel bir kadın olan Cora'nın hayali aslında bir opera sanatçısı olmakmış. Ancak işler istediği gibi gitmemiş olacak ki kendisi Güzel Elmore takma adıyla gece kulüplerinde sahne almaya başlamış. Bu arada Cora da kendisinin asıl ismi değil, daha doğrusu ilk ismi değil. Annesi Alman, babası Slav olan Cora'nın asıl adı Kunigund Makamotski. Ancak kendisi daha sonradan ismini değiştirerek Cora Turner ve ardından da evlendikten sonra Cora Crippen adını alıyor. Bu evlilikten 3 yıl sonra da yani 1897 yılındaysa çift İngiltere'ye taşınıyor. Ancak Dr. Crippen'ın Birleşik Devletler'de almış olduğu tıp diplomalarının Birleşik Krallık'ta geçerli olmaması nedeniyle kendisi başlangıçta burada hazır ilaçları satmaya başlıyor anladığım kadarıyla. Cora ise bu süreçte gece kulüplerinde sahne almaya ve aynı zamanda da çevresini genişletmeye devam ediyor. Harvey ise eşinin sahne alması konusunda ona epey destekçi bir eş ve araştırmalarım sonucunda ulaştığım bilgilere göre kendisi zaman zaman Cora'nın menajeri gibi de ilgileniyor onunla. Hatta bunlardan ve kendi işlerinden kaynaklı yoğunluğu nedeniyle Harvey 1900 yılında Ethel Lenew isimli genç bir kadını sekreter olarak işe alıyor. Bu süreç içerisinde de çift birkaç farklı ev değiştiriyorlar ve son olarak az sonra bahsedeceğim olayların yaşanacağı 39 Hildrop Crescent adresindeki eve taşınıyorlar. Dışarıdan mükemmel bir uyum içinde gözüken ve birbirlerine çok aşık oldukları düşünülen bu mutlu çiftin evine başka bir çift olan Bay ve Bayan Marinette akşam yemeğine davet ediliyorlar. O akşam Marinette'ler ve Crippen'lar önce evin üst katında akşam yemeklerini yiyorlar. Daha sonra da alt katta birlikte iskambil oynuyorlar. Ve gün sonunda da Marinette'ler bu keyifli akşamın ardından gayet mutlu bir şekilde Crippen'ların evinden ayrılıyorlar. Ve bu sırada saat gece yarısı civarlarında. Buraya kadar hikayede hiçbir sorun yok, evet. Ancak her şey gayet normal ve güzel ilerlerken ne yazık ki kendilerini geçirmek için kapıya çıkmış olan Cora'yı Bay ve Bayan Marinette'den sonra bir daha gören olmuyor. Cora'nın ortadan kaybolmasının ardından yaklaşık 5 ay geçiyor ve artık genç kadının çevresindeki insanların baskıları üzerine iki tane müfettiş Temmuz 1910'da Dr. Harvey Crippen'ın ziyarete gidiyorlar. Bu arada bu 5 ay içerisinde de Harvey insanlara Cora'nın Kaliforniya'ya döndüğünü ve orada zatürre olarak hayatını kaybetmesinin ardından bedeninin krematoryumda yakıldığını anlatıyor. Ancak ne hikmetse kendisini sorgulamaya gelen müfettişlere de ilk ifadesini anlatmış olduğu bu hikayeyi bir süre sonra değiştiriyor. Ve Cora'nın Kaliforniya'ya dönüp öldüğü yalanını utancından uydurduğunu, çünkü genç kadının boksör olan eski sevgilisi Bruce Miller'la birlikte Chicago'ya kaçtığını anlatıyor. Ancak polisler bu eski sevgiliyle iletişime geçtiklerinde adam Cora'yı 10 yıldır görmediğini anlatıyor. Ki zaten sonradan evde yapılan aramalarda fark edildiği üzere Cora'nın mücevherleri ve kıyafetleri gibi birçok eşyası hala evde. Yani eğer Cora eski sevgilisiyle kaçmayı düşünerek evden ayrılmış olsaydı ya da sadece evden ayrılmak istemiş olsaydı bile bunları yanına alırdı diye düşünüyorum. Bu arada Crippen'ların evine giden müfettişler ilk başta bir gece kulübünü andıran bu eve sadece göz gezdiriyorlar. Ve gerçekten de ne yazık ki sadece göz gezdirmekle kalıyorlar. Çünkü ne çatı kadına ne de bodruma bakıyorlar. Bu arada söz konusu müfettişlerden biri olan Scotland Yard baş müfettişi Walter Dive de emekliliğine kısa süre kalmış bir müfettiş. Ve ayrıca çoğunuzun bildiğini ya da en azından hakkında bir şeyler duyduğunuzu düşündüğüm Karın Deşen Jack davasında da yer almış bir isim. Bilmeyenler için kısaca özetleyecek olursam, genelde hayat kadınlarını hedef alıp onları vahşice öldüren bir seri katil olan Jack the Ripper, yani Karın Deşen Jack ismiyle tanınan ve günümüze dahi kimliğine hala ulaşılamamış olan bu kişinin işlediği ve ülke genelinde ses getiren cinayetlerin çözülememiş olmasından kaynaklı müfettiş Walter ve çalışma arkadaşlarının üzerindeki baskı epey fazla. Bundan bahsediyorum çünkü biraz daha ilerleyen dakikalarda olayla ilgili yapacağımız yorum konusunda etkili bir detay olacağını düşünüyorum bunun. Şimdi ise asıl konumuza dönecek olursak, müfettişlerin Dr. Crippen'ı ziyaret etmelerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra müfettiş Walter doktora birkaç soru daha sormak istiyor. Ve bu nedenle de Dr. Crippen'ın evini arıyor. Ve işte bu noktada işler değişmeye başlıyor çünkü telefonu açan kadın doktorun eşyalarını toplayıp evden ayrıldığını, Ethel ve Neve'in de kendisiyle birlikte gittiğini anlatıyor. Tekrar hatırlatacak olursam da Ethel doktorun sekreteri, gerçi bu durumda eski sekreteri demek daha doğru olur sanırım. Çünkü kendisinin yıllardır doktorla bir ilişkisi varmış ve hatta Cora da bu durumu biliyormuş muhtemelen. Tabii bunu da Cora'nın yakın çevresindeki bazı insanların ifadelerinden öğreniyoruz. Müfettiş tüm bunları yeni yeni öğrenirken Crippen'ların bir zamanlar yaşadıkları evin yakınında olan ve çifti tanıyan tanımayan herkes artık Ethel ve doktor arasında bir şeyler olduğunu biliyorlar o sırada. Çünkü Ethel önceden doktorun Cora ile birlikte yaşadığı eve taşınmakla kalmayarak Cora'nın takılarını ve kürklerini de giyerek etrafta dolaşıyor. Tabii bunlar bahsettiğim telefon görüşmesinden öncesinde gerçekleşiyor. Hal böyle olunca da metresiyle birlikte kaçtığı öğrenilen Dr. Harvey Crippen, Cora'nın yani güzel Elmore'un ortadan kaybolmasında baş şüpheli haline gelmiş oluyor. Böylece evde aramalar başlatılıyor ve bu kez neyse ki detaylı bir şekilde hem evin içi hem de bahçesi didik didik aranıyor. 4 gün süren aramaların sonucunda nihayet 13 Temmuz'da evin bodrumunda bir gariplik fark ediliyor. Dar bir merdivenle inilen bu bodrum katında bir noktada bulunan tozların azlığı ve oradan gelen garip koku nedeniyle bodrumun o kısmındaki döşemenin altına bakma gereği duyan müfettişin döşemenin altındaki taşı kaldırmasıyla birlikte ortama çok yoğun ve kötü bir koku yayılıyor. Kokunun kaynağı olan ve rengi griye dönmüş bu çamursu şeylerin çeşitli iç organlar olduğu anlaşıldığındaysa işin rengi tamamen değişiyor. Bodrum katında bulunan cesedin başı, kolları, bacakları, kemikleri, kasları, cinsel organı ve derisinin büyük bir bölümü ortada yok. Ancak bulunan iç organların yanı sıra bir erkek pijama takımı ve bir de üzerine sarılı saçlar bulunan bir kadın bigudisi bulunuyor. Cesetten kalan parçaların otopsileri yapılıyor tabii ki ve ulaşılan sonuçlar epey şaşırtıcı. Öncelikle cesedin en fazla 8 aydır gömülü olduğuna karar veriliyor ve bu da demek oluyor ki kurban öldürülüp oraya gömüldüğünde evde Crippen'lar yaşıyorlarmış. Çünkü kendilerinin o eve taşınmalarının üzerinden 8 aydan çok daha uzun bir süre geçmişti bildiğiniz üzere. Yani eski kiracının yaptığı bir şey olamaz bu. Bir diğer önemli nokta ise cesetteki kesilerden ve cesedin parçalanış şeklinden anlaşıldığı üzere katil anatomi bilgisi olan biri. Ancak katilimiz kimyadan pek anlamıyor olacak ki kendisi cesedin üzerine kalsiyum oksit yani sönmemiş kireç dökerek organları eriteceğini, kalsiyum hidroksit yani sönmüş kireç dökerek organları muhafaza etmiş. Böylece korunan iç organlarda zehirli madde atıkları aranabiliyor ve eldeki organların tamamında hiyosin hidrobromür yani skopolamin bulunuyor. Ve tesadüfe bakın ki Dr. Crippen da homeopatik ilaçlarda kullanmak üzere evinin yakındaki bir eczaneden skopolamin alıyormuş. Şimdi gelelim işlerin iyice kızışmaya başladığı ve olaydan yıllar sonra bile hala akıllarda soru işareti olarak kalan kısma. Şimdi bahsedeceğim delil yaklaşık olarak avuç içi büyüklüğünde olan bir deri parçası. Bu deri parçasının uç kısmında bulunan kılların pubic kılı olduğuna karar verilmesiyle birlikte bu parçanın kurbanın alt karın bölgesinde bir yere ait olduğu düşünülüyor. Asıl tartışma konusu olansa bu deri parçasının üzerinde bulunan ve 4,5 cm uzunluğunda C şeklinde olan bir iz. Başta doktorlar bunun bir ameliyat izi olduğunu düşünüyorlar ki bu da Cora'nın tıbbi geçmişi göz önüne alındığında bir uyuşma sağlanabilecek bir argüman oluyor. Çünkü Cora'nın New York'tayken bir rahim ameliyatı geçirdiği de bilinenler arasında. Evet, bu aşamada otopsideki bulgular ve bu bulgular doğrultusunda yapılan yorumlar bodrum katında bulunan bedenin Cora'ya ait olduğu yönünde gelişiyor. Peki organ kalıntıları ile birlikte bulunan diğer deliller nasıl yorumlanıyor diyecek olursanız da erkek yatak pijamasının markasından imalatçı firmaya ve oradan da satış yapan mağazaya ulaşılıyor. Ve Dr. Crippen'ın o pijama takımından zaman içinde en az 3 tane satın almış olduğu öğreniliyor. Bigudi'ye gelince ise Bigudi'nin üzerine dolanıp kalmış olan yaklaşık 15 cm uzunluğundaki ve dipleri siyah uçları sarı saç telinden yola çıkılarak bu saçın ve dolayısıyla bedeninde bir kadına ait olduğu yorumu yapılıyor. Sonuç olarak özetlemek gerekirse şu an eldeki bilgilerle olayın senaryosu şu şekilde düşünülüyor. Eşinin pijamalarını giymiş olan Cora doktor tarafından zehirlenerek öldürülüyor ve cesedi parçalara ayrılarak organları bodrum katına gömülüyor. Peki tüm bunlar ortaya çıkarken Dr. Crippen ve sevgilisi Ethel Lenin neredeler diye soracak olursanız, onların yerlerinin tespit edilmesi de gerçekten dikkati takdir edilmesi gereken bir gemi kaptanı sayesinde oluyor. Kübek limanına gitmekte olan SS Montrose gemisinin kaptanı Henry George Kendall'ın dikkatini bir adamla yanında bulunan ve oğlum diye tanıttığı ince sesli kişi çekiyor. Gazeteden olayları takip eden bu kaptan telgrafla doktor ve sevgilisinin gemisinde olabileceklerini bildiriyor. Bu arada bu durumda telsiz telgrafla bir suçlunun yakalanması sağlanan ilk olay olarak tarihe geçiyor. Bu telgrafı alan müfettiş de yanına 3 subay alarak SS Laurentic gemisine binerek Kübek limanına doğru yola çıkıyor. Müfettişin bindiği geminin kaptanın telgraf çektiği gemiden daha hızlı olması sayesinde müfettiş doktordan 2 gün önce Kübek'e varmış oluyor. Böylece SS Montrose Transatlantik gemisi 31 Temmuz 1910 tarihinde Kübek limanına vardığında bıyıklarını kesmiş Dr. Crippen ve saçlarını kısacık kestirerek erkek çocuğu kılığına girmiş olan sevgilisi Ethel Deneyim tutuklanıyorlar. Bu noktada da şöyle bir detay var ki eğer doktor ve sevgilisi Kanada'ya değil de Amerika Birleşik Devletleri'ne giden bir gemiye binmiş olsalardı bu şekilde direkt olarak tutuklanamayacaklardı. Çünkü olayların yaşandığı sırada Kanada hala bir İngiliz dominyonu ve dolayısıyla da müfettişin orada da tutuklama yapma yetkisi bulunuyor. Şimdi ise gelelim yargılama sürecine ve bu süreç içinde delillerin yeniden yorumlanmasına. Bu aşamada savcılık ve savunma taraflarının ayrıldığı en temel noktalardan biri üzerinde 4,5 santimlik kırmızı bir iz bulunan deri parçası. Daha önce de bahsettiğim gibi savcılığın bilirkişileri bu izin bir ameliyat izi olduğunu ve bu durumunda korona tıbbi geçmişiyle uyumlu olduğunu iddia etmişlerdi. Ancak savunmanın bilirkişilerine göre bu iz postmortem bir artefaktan başka bir şey değil. Yani bu iz bir ameliyat izi ya da benzeri bir yara izi değil, sadece derinin ölümden sonra katlanması sebebiyle oluşmuş bir iz. Doktor Hiosini hastalarının tedavisi için kullandığını ancak hastalarının gizli hakları sebebiyle hasta isimlerini veremeyeceğini söylerken kimileri doktorun eşini kasten zehirlediğini, kimileri de eşinin depresyon ve aşırı cinsel arzularını tedavi etmek amacıyla kullanırken yanlışlıkla aşırı dozdan ölümüne sebep olup sonra da panikleyerek cesedi saklamaya çalıştığını iddia ettiler. Doktor her ne kadar hiçbir zaman cinayeti kabul etmese de bu durum onu idamdan kurtaramadı ve kendisi 23 Kasım 1910'da asılarak idam edildi. Sevgilisi Ethel Lenin ise beraat etti. Yaklaşık 100 yıl içinde konuyla ilgili birçok kitap yazıldı ancak hiçbiri 2011 yılında Amerikan Adli Bilimler Akademisi'nin resmi yayın organı olan Journal of Forensic Science'da yayınlanan bulgular kadar ortalığı ayağa kaldırmadı. Çünkü deri parçasıyla hazırlanan preparatlardan biriyle yapılan analizlerin sonucuna göre deri parçası Kore'ye ait değildi. İşin ilginç yanı bırakın Kore'ye ait olmasını, deri parçası bir kadına bile ait değildi. Kısaca kendi yorumumu ekleyecek olursam, evet belki de Bodrum'da bulunan vücut parçaları Kore'ye ait değildi. Ancak ben yine de Kore'nin ortadan kaybolmasında Dr. Crippen'ın ve hatta belki de sevgilisinin parmağı olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi Kore eğer kendi isteğiyle normal bir şekilde evden ayrılmış olsaydı bütün kıyafet ve mücevherlerini evde bırakmazdı diye düşünüyorum. Bunun dışında doktorun başta insanlara kendi uydurduğu bir hikayeyi anlatması ve sonrasından bu hikayeyi değiştirmesi ancak onun da yalan çıkmasının yanı sıra Kore ortadan kaybolduktan kısa süre sonra Ethel'in o eve taşınıp bir de üstüne Kore'nin kıyafetleriyle ortada dolaşması da bir hayli garip. Ki zaten doktorun hiçbir suçu olmasaydı müfettişlerle ilk görüşmesinin ardından sevgilisini de yanına alarak apar topar ülkeden kaçmaya çalışmazdı diye düşünüyorum. Çünkü bu normal bir gezi falan değil sizin de fark etmiş olduğunuz üzere. Çünkü kılık değiştirerek kaçmaya çalışıyorlar. Davayla ilgilenen müfettişe ve ekibine gelecek olursak da daha önce de bahsettiğim gibi karındaşan Jack'i yakalayamamış olmalarının getirdiği kamuoyu baskısı nedeniyle bir başka sansasyonel davayı daha çözemeden bırakmak istememişler ve sırf bu yüzden de bir sonuca ulaşmak adına işleri biraz aceleye getirmişler gibi geldi bana. Onlar bu şekilde yapmasalardı belki de hem Kore'ye ne olduğunu hem de Bodrum'da organları bulunan kişinin kim olduğunu ve başına ne geldiğini öğrenebilecektik. Bu arada benim Bodrum katındaki cesetle ilgili teorim ise şöyle. Bence aslında yapılan tahminlerde doktorun açıklaması da doğruydu. Yani evet doktor belki de hiyosini hastalarının tedavisinde kullanmıştı. Ancak yanlışlıkla aşırı dozdan ölümüne sebep olduğu kişi eşi Kora değil de hastalarından biriydi. Ve bu nedenle de hiyosin kullanarak tedavi ettiği hastaların isimlerini hiçbir zaman açıklamadı. Çünkü bildiğiniz üzere davanın sonunda idam edilme ihtimali olduğunu bile bile hiyosini kimler üzerinde kullandığını açıklamamıştı kendisi. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarına suç konusu adlı Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Ayrıca olayla ve genel olarak bölümle ilgili yorumlarınızın yanı sıra kendi teorilerinizi de yine aynı Instagram hesabındaki ilgili postun altında benimle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.